Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Önümüzde Yusuf Dülger'den oldukça çarpıcı bir başlıkla bir yazı var, Yaşatmak ve Yakmak. Başlık bile tek başına bayağı düşündürücü, değil mi? Sanki yaşamı destekleme ve ateşle yok etme arasındaki o, evet, zıttığı inceliyor ve bunu Türkiye'deki duruma bağlıyor gibi.
Kesinlikle öyle, evet. Yazar önce canlıların o temel yaşama içgüdüsüne değiniyor. Sonra da odağını Türkiye'ye çeviriyor. Kendi deyimiyle yakıcı olarak gördüğü güçlere odaklanıyor. Bizim de buradaki amacımız yazarın bu metinde ne dediğini, temel argümanlarını, eleştirilerini, bir de tabii çözüm önerilerini senin için damıtmak olacak. Anlaşılır kılmak yani.
Harika. O zaman hemen başlayalım. Bu yaşatmak ve yakmak meselesi. Yazarın temel tezi ne? Kimi suçluyor bu yakıcılıkla?
Yazar aslında oldukça geniş bir yelpazeden bahsediyor. Türkiye'deki bazı makam, servet ve hani buyruk sahibi diyebileceğimiz kişileri işaret ediyor. Sonra ulus devlet karşıtı olduğunu düşündüğü kesimleri ve bir de kendi tabiriyle orta çağ kafalılar dediği grupları, bunları yakıcı ve yıkıcı olarak tanımlıyor.
Yani bayağı geniş bir hedef kitlesi var eleştirilerin.
Aynen ve bu yakıcılığın etkilerini de birçok alanda gördüğünü söylüyor. Milli eğitim diyor, ekonomi diyor, doğal kaynaklar, tarım. Sanki her alanda bir kurutma ve yakma faaliyeti varmış gibi anlatıyor.
Anladım. Peki bu yakıcılık sadece işte somut olaylarla mı ilgili, yoksa daha derinde bir şey mi görüyor yazar?
İşte orası önemli. Yazar bunu sadece belirli olaylar olarak değil, ülkenin temel yapısına yönelik bir tehdit olarak görüyor. O tekli yapı dediği şey, yani ülkenin bütünlüğü, milli egemenlik, kimlik, bunların tehlikede olduğunu savunuyor. Özellikle de şey konusuna giriyor, inanç ve duygu sömürüsü yapıldığına, tarım arazilerinin boş kaldığına, halkın yardıma muhtaç hale getirildiğine falan değiniyor. Yani mesele bayağı köklü diyor.
Burada biraz daha siyasi bir alana giriyoruz galiba. Yazarın en keskin iddialarından biri de sanırım belli isimler ve af tartışmalarıyla ilgili, değil mi?
Evet. O noktada dili çok sertleşiyor yazarın. Diyor ki, emperyalist destekli olduğunu iddia ettiği ve binlerce insanın ölümünden sorumlu tuttuğu kişiler, hatta isim de veriyor, Abdullah Öcalan gibi isimleri anıyor. Bunların affedilip topluma salınacağını öne sürüyor.
Vay.
Ve bunu destekleyenleri de eleştiriyor. İşte dindar, milliyetçi, devrimci, halkçı gibi görünenlerin bile bunu desteklediğini söylüyor. Durumu bir terbiyesizlik olarak nitelendiriyor. Tekrar vurgulayalım tabii, bunlar tamamen yazarın kendi ifadeleri, kendi görüşleri.
Tabii. Bu gerçekten çok ağır bir itham. Peki bu kadar sert bir siyasi eleştiriden sonra bir çıkış yolu öneriyor mu, yoksa sadece eleştiri mi?
İşte ilginç olan o. Bu ağır siyasi eleştiriden sonra konuyu çok somut bir örneğe, orman yangınlarına getiriyor. Yani bu durumu Türk halkına karşı bir ihanet gibi gördüğünü söylüyor. Düne kadar devlet düşmanı dediği kişilerin bugün kurtarıcı gibi sunulduğunu iddia ediyor. Sonra da orman yangınları. Bu hem gerçek bir sorun hem de belki bir metafor dediğin gibi.
Orman yangınları üzerinden nasıl bir çözüm önerisi sunuyor peki? Ne yapılmalıydı diyor?
Yazar diyor ki bu yangınlar bu kadar büyümezdi aslında. Eğer yeterli uçak, helikopter hazır olsaydı, halk bilinçlendirilip gönüllü olsaydı. Hatta şey diyor, ormandaki otları yiyen küçükbaş hayvan sayısı artsaydı. Bir de yeraltı zenginlikleri onun deyimiyle peşkeş çekilmeseydi durum bu olmazdı diyor.
Anladım. Yani hazırlık, bilinç, kaynakların korunması. Peki bu sadece ormanlar için mi geçerli bir reçete?
Hayır. Buradan daha genel bir sonuca varıyor aslında. Diyor ki uzmanlarla işbirliği yapılmalı, fidanlıklar kurulmalı, ülke çapında bir orman seferberliği başlatılmalı. Hatta herkes sürekli ağaç dikip korumalı. Bu tür özel projeler diğer sorun alanlarına da uygulanabilir diyor. Böylece 50 yıl sonra Türkiye cennet olabilir gibi de iddialı bir hedef koyuyor.
50 yıl. Oldukça iddialı, evet. Peki tüm bu tespitler, eleştiriler ve bu iddialı hedeften sonra yazarın son mesajı ne? Kime ne görev düşüyor diyor.
Çağrısı iki tarafa da, hem yöneticilere hem vatandaşlara. Yöneticilerden dürüstlük, samimiyet istiyor, vatandaştan da özveri ve sorumluluk. Bunun da ancak köklü bir eğitimle olacağını söylüyor. Ve şey diyor, parti farkı gözetmeden beceriksiz yönetici varsa uyarılmalı, hatta gerekirse görevden alınmalı. Git demek, kovmak gibi ifadeler kullanıyor.
Yani net bir tavır bekliyor.
Aynen. Çıkış yolu olarak da vicdanlı olmayı, sorumlu olmayı, korkusuz ve örgütlü olmayı işaret ediyor. Yani sadece konuşmak değil, harekete geçmek lazım diyor özetle.
Anlaşıldı. Böylece Yusuf Dülger'in Yaşatmak ve Yakmak yazısındaki ana fikirleri, o keskin eleştirileri ve çözüm önerilerini senin için özetlemiş olduk. Üzerine epey düşünülecek bir metin gerçekten.
Evet, özellikle o metnin sonundaki cehennem yapılan Türkiye'yi cennet vatan yapma hedefi oldukça çarpıcı. Bu derinlemesini incelemeden sonra sana da şu soruyu bırakalım o zaman. Yazarın bu yaşatma çağrısını düşündüğümüzde sence bireysel olarak ya da toplum olarak yaşatmak adına atabileceğimiz gerçekten fark yaratacak ilk somut adım ne olabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru sanki.